Ayrım 8.
Bu nedenle öğretmen, yönetici ve öğrencilerin öncelikli olarak bu gerçeğe kavramaları gerekmektedir. Psikolojik danışma ve rehberlik mesleği sadece okullarda değil, insanın bulunduğu her alanda icra edilmektedir. Psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili önemli bir sorun da psikolojik danışmanların mesleki bilgi ve beceri yetersizliğidir. Mesleki eğitimle ilgili farklı anlayışlar uygulayan üniversitelerin mesleki amaç ve çağa uygun yönelimleri dikkate alarak beceri kazandırmayı da amaçlayan programlar yapmalıdırlar. Günümüzde psikolojik danışma ve rehberlik mesleki yönelim ve tercih yapmaya yardımcı olan bir meslek olarak görülmektedirler. Bu bakış açısı hizmetlerinin bireyin gelişimine yönelik olarak yaptığı etkinliklerden biridir. Amaç bireyin kendisine uygun mesleki bir yönelim yaparak kendini gerçekleştirme eğilimine devam etmesidir. Tek başına bireye yapılacak mesleki danışma ve rehberlik hizmetiyle psikolojik danışma ve rehberliğin çok yönlü ve bütünsel amacını yerine getirmek mümkün olamaz. Psikolojik danışma ve rehberlik mesleğinin etik ve yasal standartlarının formal yasalarda yer almıyor veya yasalar hazırlanırken mesleki etik ve yasal standartların dikkate alınmıyor olması, mesleki uygulamalarda sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Eğitim sistemimizin ve eğitim olanaklarımızın çağa uygun olmayışı, öğrenci sayısının fazlalığı, araç gereç sorunları, psikolojik danışma hizmetleri için gerekli fiziki koşulların sağlanamaması, mesleki hizmetlerin verilmesini güçleştirmektedir. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin uygun bir biçimde verilmesi için 250 öğrenciye bir psikolojik danışman gerekmektedir. Oysa bugün bir psikolojik danışmana 2000 öğrenci düşmektedir. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi için gerekli olan bireysel ve grupla çalışmaya uygun odaların olmayışı, gerekli psikolojik ölçüm araçlarının ve öğrenci kayıtlarının tutulacağı evrakların hiç bulunmayışı veya sınırlı oranda bulunuşu bu hizmetlerin verilmesini güçleştirebilmektedir. Ailelerin çocuklarının psikososyal ve eğitsel temelli psikolojik sorunlar için psikolojik danışmanlara başvurma alışkanlıklarının olmayışı önemli bir sorundur. Aile eğitim öğretim etkinliğinin en önemli unsurlarından biridir. Bu nedenle psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin en uygun şekilde verilmesinde aileye görev düşmektedir. Ailenin çocuklarının sorunlarını fark ederek okullarındaki psikolojik danışmanlara başvurmaları ve onlarla birlikte problemin çözüm için çalışmaları gerekmektedir. Bu anlamda da psikolojik danışmanlar ailelerden yeterli destek görememektedirler. Psikolojik danışmanlar, öğretmen ve okul yöneticileri eğitim öğretim hizmetlerinin verilmesinde ve sorunların çözülmesinde aileyi dikkate almalıdırlar. Yönetim ve eğitim. 53. Devlet nedir? Belirli bir ülkede yaşayan insan topluluğunun egemenlik ve bağımsızlık temelinde oluşturduğu siyasal örgütlenmeye devlet denir. Batıda devletin kökeni eski Yunan kent devletine dayanır. Platon ve Aristoteles'e göre devlet, tüm insan topluluğunun kültürel, ekonomik ve siyasal gereksinimlerine göre en iyi yanıt verebilecek örgütlenme biçimidir. Devletin amacını toplumun ortak çıkarlarını gözetmek biçimini tanımlayan Thomasson'a göre çağdaş devlette yönetenler güçlerini yönetilenlerden alır. Orta Çağ ve Rönesans'ta devletler her zaman kendilerinin üzerine bir dinsel otoriteyle birlikte oldular. Çağdaş devlet kavramı 16. yüzyılda ortaya çıktı. Bu dönemde düşünürler kiliseye karşı laik devleti savunurken ulus ve devlet kavramlarının ilk tartışması başladı. Rousseau, devletin ve hükümdarın gücünün Tanrı'dan değil, genel iradeden kaynaklandığını ileri sürdü. Ona göre asıl egemen ulustu ve hukuk yönetilen halkın iradesinden başka bir şey değildi. 16. 18. yüzyıllarda Avrupa'da egemen devletler mutlak krallıklardı. Yönetim karmaşıklaşınca merkezi bürokrasi güçlendi. Montesquieu devletin yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında güçler ayrımını vurguladı. 20. yüzyılda en iyi değilse bile en az kötü devlet biçiminin gücünün kötüye kullanımının yasalarla denetlendiği anayasal devlet ya da hukuk devleti olduğu kabul edildi. Ayrıca devlet yalnızca toplumu yönetmemeli, toplumsal refah artırıcı bir rol üstlenmelidir. Devletin varlığı için zorunlu üç öge, insan topluluğu, toprak bütünlüğü ve egemenliktir. İnsan belli bir toprak parçası üzerine devleti kuran belirli nitelikleri olan topluluklardır. Çağımızda bu topluluklara ulus adı verilir. Toprak, doğa ya da yapay sınırlarla komşularından ayrılan yerlerdir. Egemenlik devletin hukuksal düzenini belirleyen en yüksek otoritedir. Egemenlik başka devletlere oranla ilişkilerde bağımsızlık olarak ortaya çıkar. Devletin diğer toplumlardan farkı, hükümetle temsil edilen, merkezi otoriteyle işleyen, gerektiğinde polis ve jandarmayla zora başvurarak gerçekleştirilen hukuk düzeyine sahip olmasıdır. Devlet hukuksal bir varlık ve tüzel kişiliktir. Tüzel kişilik nedeniyle devlet hak ve yetkilere sahip olur. Hukuksal işlemler yapar. Siyasal iktidarlar değişir, devlet devam eder. Türkiye Cumhuriyeti tek yapılı, üniter ve karma yapılı, birlik bir devlettir. Ulusal düzeyde egemenlik seçimle gelen siyasal iktidarla kullanılır. Devletimiz hukuk devletidir. Anayasa ve yasalarla yönetilir. Anayasanın 104. maddesine göre soyut bir güç olan devlet, Cumhurbaşkanı'nın makamında yasama, yürütme ve yargı birimlerinde işlerlik kazanır. Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından anayasa ve kanunlara göre yerine getirilir. Yargı yetkisi Türk Milleti adına özerk mahkemelerce yerine getirilir. Türkiye Devleti'nin nitelikleri: Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devletçilik, laiklik, devrimciliktir. Bu konular üst sınıflarda ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Eğitim hem geri kalmış ülkelerde hem de kalkınmış ülkelerde devlet tarafından düzenlenir. Eğitim doğrudan yararlanan kişiyi değil, aynı zamanda toplumun tümünü etkilemektedir. Bu nedenle eğitimin siyasal, toplumsal ve ekonomik açıdan ülke çıkarlarına uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Devletin denetimi altında verilen eğitim hizmetleri olumlu bir ekonomik kalkınmaya, toplumsal ve siyasal gelişmeye yol açar. Hükümet nedir? Devlet vatandaşlar arasında düzeni sağlamak, kurallar koymak zorundadır. Yasalar için yasalar çıkarılır. Bu devletin yasama işlevidir. Yasaların işlerliğini sağlamak devletin yürütme işlevidir. Yasaların uygulanmasında ortaya çıkan sorunları çözmek devletin yargı işlevidir. Demokratik sistemlerde yasalar parlamentolarca yapılır. Parlamento, toplumun gereksinim olan yasaları hazırlar. Yürütme işlevini hükümet gerçekleştirir. Hükümetlerin oluşumu ülkeden ülkeye değişir. Bazı ülkeler başkanlık sistemini, bazı ülkeler yan başkanlık sistemini benimsemişlerdir. Türkiye'de parlamenter sistem benimsenmiş olup hükümet başkan ve bakanlardan oluşur. Başbakan cumhurbaşkanınca bakanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ya da milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından başbakanca seçilir. Cumhurbaşkanınca atanır. Parlamenter geleneklere göre cumhurbaşkanı mecliste çoğunluğu olan partinin genel başkanını başbakan atar. Bakanlar Kurulu hükümet programını hazırlar. Hükümet programı bir hafta içinde başbakan ya da bir bakan tarafından meclise okunur ve güven oyuna başvurulur. Meclis iş tüzüğüne göre güven oyu verenlerin sayısı güvensizlik oyu verenlerden fazlaysa Bakanlar Kurulu güven oyu alır. Görevine devam eder. Hükümet ülkenin iç ve dış piyasasının kalkınması ve yürütülmesiyle görevlidir. Bakanlar Kurulu ve bakanlar yasaların uygulanmasından doğan tüm görevleri yaparlar. Hükümet görevini yaparken gereksinim duyduğu yasaların çıkmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ister. Yasa tasarıları hazırlar, meclise sunarlar. Yürütme işlevinin hazırlanması amacıyla kararnameler, tüzükler çıkarılır. Hükümetlerin meclise sunduğu programda eğitim işleri de bulunmaktadır. Hükümet bağlı olduğu siyasi partinin görüşleri doğrultusunda eğitim işlerini yürütür. Bu nedenle hükümet yansız değildir. Hükümet ülkenin hükümeti olduğu için tüm vatandaşlara yansız davranmak zorundadır. Hükümetler eğitim işlerini kendi eğitim görüşü doğrultusunda yürütmekle birlikte devlete karşı sorumlulukları göz önünde bulundurur. Hükümetler devletin temel ilkeleri olan laiklik, çağdaşlık, bilimsellik ilkelerini uygulamak zorundadırlar. Bakanlar Kurulu içinde Milli Eğitim Bakanı eğitim sisteminin başıdır. Eğitime ilişkin tüm kararlar Milli Eğitim Bakanı'nın onayıyla yürürlüğe girer. Eğitim işlerinden hükümete karşı sorumludur. Milli Eğitim Bakanı milletvekillerinden ya da milletvekili seçilme yeterliliği olanlar arasından başbakanca atanır. Tüm bakanlar gibi Milli Eğitim Bakanı'nın da meslekten olması ya da olmaması tartışmalıdır. Ekibini oluşturması, örgüt tanıyabilmesi, sorunları bilebilmesi, çözebilmesi açısından meslekten olması görüşü ağır basmaktadır. Bakanın eğitim görüşü, yönetim yeterlilikleri de en az bakan kadar önemlidir. Bu nedenle bakanlık örgütü yeterliliğe dayalı bazı ölçütlere göre oluşturulmalıdır. 55. Demokrasi nedir? Yunanca'da demos, halk ve kratos, iktidar sözcüklerinden oluşan demokrasi, halk iktidarı anlamındadır. Demokrasinin çok farklı tanımları yapılmaktadır. Egemenliği halktan alan yönetim biçimi demokrasi denir. Devlet bu yönetim biçimini benimserse demokratik devlet olur. Demokratik devlet içindeki kuruluşların belirli görevleri yerine getirmeleri amacıyla bireyin düşünce ve görüşlerinin örgütlenmesine dayanır. Demokrasi bir kurum ve kuruluş içinde bireyin karşılıklı hak ve özgürlüklerinin varlığına dayanan yaşam biçimidir. Demokrasi halkın seçtiği temsilciler tarafından halk için yürütülen, son denetimi halkta bulunan halk yönetimi olarak adlandırılabilir. Demokratik yönetim biçimi tüm sorunlara karşın insan onurunu yücelten, sürekli yurttaşlık eğitimi veren, insanlığın ileri düzeyde olmasında en geniş anlamda katkıda bulunan bir rejimdir. Bireylerin onuruna saygı, demokratik yönetimin temelidir. Demokrasi, devletin ve yönetimin halka hizmet için varlığını kabul eder. Halka hizmet iyi gitmiyorsa, kurumlar ve yetkiler değişebilir. Demokrasi, halkla büyük sorumluluklar verir. Hükümet edenleri, belirli dönemlerde seçme ve siyasallarını onaylama ya da onaylamama yetkisini verir. Sorunlarına karşın herkesin bir payı vardır. Halk isterse hükümet edecek partiyi ya da belediye başkanını değiştirir. Demokratik yönetimin olabilmesi için yurttaşların sürekli yurttaşlık eğitimi alması gereklidir. Yurttaşlık eğitimi evde, okulda, fabrikada, tarlada yapılmalıdır. Bireylerin görüşlerinin alınması, eleştirileri, iletişim araçları eğitimin bir parçasıdır. Her türlü düşüncenin öğretilmesi, tartışılması yaşamın vazgeçilmez yönüdür. Kurum ve kuruluşlar önce kendi içlerinde demokrasiyi yaşayarak, yaparak öğretirler. Demokrasi gücünü halktan aldığı için halkın yaşam düzeni yükseltmeyi amaçlar. Sürekli eğitim alan yurttaşlar kendi gereksinimleri konusunda bilinçlenirler. Sırayla iktidara gelen partiler halka en iyi hizmetle yansırlar. Demokrasinin idealleri dinamiktir. Çünkü koşullara göre sürekli değişme ve gelişmeye amaçlar. Toplum yalnız gereksinimler, bilgi ve teknikler açısından değil, ahlaksal beklentiler açısından da ilerler. Türkiye'de demokrasi denemeleri 19. yüzyılda başlamıştır. Tanzimat Fermanı, kişi haklarını ve özgürlüklerini güvence altına alıyor, yasa dışı nedenlerle suçlama ve cezalandırmaları önlüyor, yasa önünde vatandaşların eşit olduğunu kabul ediyordu. Padişahın yetkileri yasalarla sınırlanmış, yeni bir siyasal güç, tanzimat bürokrasisi egemen olmuştu. 1920 yıllarına değin İttihat ve Terakki Cemiyeti toplumda etkin oldu. 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokratikleşme sürecinde bir dönüm noktası oluşturdu. Meclis halk adına yetkilileri topladı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. 20 Nisan 1924'te Cumhuriyet döneminin ikinci anayasası yapıldı. Bu anayasada hakimiyetin millete ait olduğu vurgulandı. Ayrıca 1924'te hilafet kaldırıldı. 1926 yılında Medeni Kanun kabul edildi. Kanun kadınlara hak ve özgürlükler getirmiştir. 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. 1946 yılına değin tek partili bir yönetim vardı. 1945 yılında partiler kuruldu. İlk kez 1946 seçimlerinde adaylar halktan oy istediler. Partilerinin görüşlerini açıkladılar. 1950'de yapılan seçimlerde iktidar demokratik biçimde el değiştirdi. 1960 yılında ordu yönetimi el koydu. Yeni bir anayasa ile özgürlükler genişletildi. Sosyal adaletin gerçekleşmesi amacıyla sendika kurma, grev, toplu sözleşme hakkı kabul edildi. 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 tarihlerinde iki kez daha ordu tarafından yönetime müdahale edildi. 1982'de yeni bir anayasa kabul edildi. Bazı özgürlükler kısıtlandı. 1990'lara doğru toplumda düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne doğru çabalar yoğunlaştı. Halkımız tüm askeri müdahalelere karşın demokrasiden vazgeçmeyeceğini göstermiştir. Demokrasi önce evde başlamalıdır. Okulda, iş yerinde, fabrikada devam etmelidir. Demokrasi yaşayarak, yaparak öğrenilir. Demokratik yaşam biçimini toplumun tüm kesimlerine hakim olursa toplum demokrasiye sahip çıkar, savunur. Eğitim ile demokrasi arasında ilişkilerin sağlıklı yürütülebilmesi eğitim bakımından gelişmeyle doğrudan ilgilidir. Eğitim özgür bir toplumda demokratik yaşama bilincini uyandırır, geliştirir ve halkın tümüyle demokratik yaşama etkin olarak katılmasını sağlar. Çünkü eğitim siyasal gelişmeyi hızlandıran en önemli etkendir. Bu etkinin gerçekleşebilmesi için demokrasi ilkelerini yaşama geliştirilmesi eğitimi verilmelidir. Bu ilkelerin başında düşünce özgürlüğü gelmelidir. Şiddet ve demokrasiyi yok etme amacı dışında hiçbir düşünce içeriğine sınır getirilmemelidir. Düşünceler özgürce, başkalarının özgürlüğüne saygı duyarak açıklanmalıdır. Düşünceler örgütlenebilmelidir. Irk, cinsiyet, ekonomik durum ya da düşünsel yeterlilik gibi kayıtlarla sınırlanmaksızın her yurttaş genel ve eşit oy hakkına sahiptir. Her yurttaş düşünceleri doğrultusunda istediği oyu vermekle serbesttir. Bu hak yasalarla belirlenir. Azınlığın hakları korunmak koşuluyla çoğunluğun karar verme ve yönetme hakkı vardır. Çoğunluğun düşüncelerini paylaşmayanlar kendi düşüncelerini yayma hakkına sahip olmalıdırlar. Azınlık grup ya da giderek çoğunluk grup olarak iktidara gelebilmelidir. Toplumun değişik kurum ve kuruluşlarında çoğunluktan farklı düşünen bireyleri özgürce kendileri ifade edebilmelidirler. Çoğunluğun aldığı kararları eleştirmeleri, karar alma süreçlerini etkilemeleri demokratik ortam açısından önemlidir. Herkes yasalar önünde eşittir. Demokratik ortamın olabilmesi için vatandaşlar hak arayabileceğine, hakkının korunacağına inanmalıdır. Yasalar tüm vatandaşlara eşit olarak uygulanırsa, birliktelik, paylaşma, sosyal devlet ilkelerinin gerçekleşmesi demokrasiyi kuvvetlendirir. İnsan aklına inanmak esastır. Demokraside bilimsellik esastır. Bilimsellik akıllı olur. Aklın dışında bir yol kabul edilmez. Bilimsel ilkeler demokrasi ilkeleriyle uygulamaya dönüştürülür. İnsan onuruna saygı duymak esastır. İnsan haklarına saygı duyulur. İnsan hakları devletin güvencesinde olur. Eğer insan hakları yoksa, uygulamada eksikse parlamento, partiler, dernekler, basın yayın organları biçimsel olur. 56. Eğitim politika ilişkileri nasıldır? Her ülke yönetildiği siyasi rejimin gereklerine uygun bir eğitim sistemi geliştirir ve uygular. Hiçbir ülke amaçlarına ters düşen bir eğitim sistemini benimsemez. Demokratik memleketlerde özgür bir toplumda insanoğlunun temel gereksinimlerinin karşılanması esas olduğu için vatandaşların politik, kültürel, sosyal, ekonomik yönlerini geliştiren bir eğitim sistemi uygulanır. Demokratik anlayışa göre ekonomik kalkınmanın ve demokratik yaşamın gerçekleşmesi bireylerin nitelikli olarak eğitilmesiyle olanaklıdır. Eğitim sistemleri sosyal ve ekonomik alanlarda girişilen devamlı yenileşmelerle değişmeye ve gelişmeye açıktır. Eğitim sorunları özgürce tartışılır, çözüm için öneriler getirilir. Siyasi partiler demokrasinin varlığını devam ettiren unsurlardır. Çoğunluğu kazanan parti iktidar olur. Devlet politikası ile parti politikası arasında fark vardır. Her memlekette eğitim devlet politikası doğrultusunda oluşur. Yurttaşlarına zorunlu eğitimi sağlayan devlet eğitim politikasında oluşturur. Çok partili politik bir ortamda eğitim tek bir partiye seçmen yetiştirmemelidir. Demokratik ülkelerde iyi eğitim, iyi politikayı, iyi politikada iyi eğitim oluşturur. Diktatörlükle idare edilen ülkelerde eğitim farklı amaçlara hizmet etmektedir. Diktatörler eğitimi kendi varlıklarını devam ettirmek ve amaçlarına ulaşmak için bir araç olarak kullanmışlardır.
Almanya'da Hitler eğitimden halkı nazileştirmek için yararlanarak eğitim sistemini amaçlarına uygun olarak kalıplaştırmıştır. Afrika ülkelerinde diktatörler varlıklarını devam ettirmek için eğitime önem vermemişlerdir. Komünist ülkelerde eğitim politik düzene hizmet ederdi. Bireylerin eğitilmesi sosyal, politik, ekonomik kalkınma ve rejimin selameti için zorunlu kabul edilmekteydi. Sovyet eğitimcilerinin açıklamalarına göre eğitimin en genel amacı bireylerin tümüyle gelişimini ve insan kişiliğinin olumlu, istenilen yönde gelişmesini sağlamaktı. Sosyalist ülkeler 1989 sonrası yönetim sistemlerine değişikliklere başlamışlardır. Eski sistemde yeni sisteme geçiş sorunlara yol açacaktır. Yeni sistemler eğitim aracılığıyla amaçlarına ulaşabilecektir. 57. Demokratik kişilik için birey hangi davranışlara sahip olmalıdır? Çağımızda politika kitle uğraşısıdır. Halk isterse yerel yöneticiyi, iktidarı değiştirebilmektedir. Bu nedenle bireylerin politik tutum ve davranışları önemlidir. Bu davranışlar genelde şunlardır. Düşüncelere saygı ve hoşgörü. Çoğulcu demokrasilerde farklı görüşlerin bir arada yaşaması söz konusudur. Hiç kimsenin görüşü tek doğru değildir. Doğrular bilimsel olarak açıklanır, tartışılır, kabul edilir ya da edilmez. Her düşünceye saygı duyulur. Her düşüncenin haklı yanlarının olabileceği kabul edilir. Seçimi kabul etme ve çare olarak görme. Farklı politik seçenekler halkın önüne getirilir. Çoğunlukça kabul edilen görüş yönetime gelir. Sorunların çözümünü demokraside ve seçimde aramak vazgeçilmez bir ilkedir. Halkın görüşlerine saygı duyulmalıdır. Vatandaşın siyasi iktidarı oyu ile değiştirebileceğine inanılmalıdır. Toplum çıkarlarını bireylerin çıkarlarına üstün tutma. Toplum halinde yaşayan insanların ortak çıkarları mutlulukları için esastır. Kentleşme olgusu ortak çıkarları daha da belirginleştirmiştir. Ortak kullanım alanları, yollar, parklar, tiyatro, konferans salonları çıkarların birlikteliğini gerektirmektedir. Bireysel ve genel yararlar dengelenmelidir. Örneğin apartmanlarda yalnızca dairenin bakımı yetmemekte, koridorlar da önemli olmaktadır. örgütlenmenin gerekliliğini benimseme. Yasalara uymak koşuluyla örgütlenme bilinci olmalıdır. Bireyler meslekleriyle ilgili örgütleri kurabilmelidir. Örgüt içinde sorumluluk ve yetki alan bireyler demokrasinin yerleşmesine katkıda bulunurlar. İyi bir dünyada demokrasiyi yaşam biçimi olarak kabul etme. Bireye verilen eğitim batıl inançlardan, bağnazlıklardan arınmış, bilimsel bir eğitim olmalıdır. İyi bir dünyanın ekonomik alanda temel gereksinimlerini karşılayan, örgütlenen, seçme ve seçilme hakkı olan bir yaşam biçimi olduğu benimsetilmelidir. Demokratik yolla her türlü sorun çözümlenebileceği ailede, okulda ve iş yerinde görülebilmelidir. Bireylerde işbirliği ve paylaşma anlayışı. Demokrasinin yaşayış biçimi olarak yerleşmesinde işbirliğine dayalı yaşantılar, düşünce alışverişlerinde, grup kararlarında etkindir. İşbirliğine dayalı yaşantılar birlikte çalışmakla, ortak ürünler vermekle sağlanır. Aile içinde birey birbirini desteklerse, mahalle sakinleri çevrelerini yaşanılır kılmak için birlikte çaba gösteriyorsa, meslek kuruluşları birbirlerini eylemlerde desteklerse, işbirliğine dayalı yaşantılar gerçekleşir. 58. Eğitim hakkı nedir? Bireyin kişiliğini geliştiren ve aklı özgürleştiren eğitim bir insan hakkıdır. Eğitim hakkı çok tartışılan bir sorun olmaktadır. Ülkelere, sistemlere, sosyoekonomik durumlara göre değişmektedir. Eğitimin hak olabilmesi için şu ortak gerekliliklerin olması savunulmaktadır. Herkese verilmesi, zorunlu eğitimin parasız verilmesi, yaşam boyu sürmesi, programın çağdaş, bilimsel ve yaşamsal olması, ilgi ve yeteneklere uygun bir eğitim, iyi yetişmiş usta ve öğretmenlerce verilmesi. Ülkemiz anayasa ve yasalarımızda hem de insan hakları evrensel bildirgesi ve 1995'te onayladığı çocuk haklarına dair sözleşme ile eğitim hakkını gerçekleştirme konusunda yükümlülükler altına girmiştir. İnsan hakları evrensel bildirgesi 26. madde. Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim en azından ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır. İlk öğretim zorunludur. Teknik ve mesleki eğitim herkese açıktır. Yüksek öğretim yeteneğine göre herkese eşit olarak sağlanır. Çocuk haklarına dair sözleşme, Türkiye'nin 1995'te oynadığı hukuksal bağlayıcılığı da olan çocuk haklarına dair sözleşmede eğitim hakkı şöyle düzenlenir. 1. Taraf devletler çocuğun eğitim hakkını kabul ederler ve bu hakkın fırsat eşitliği temeli üzerinde tedricen gerçekleştirilmesi görüşüyle özellikle A. İlk öğretimi herkes için zorunlu ve parasız hale getirirler. B. Orta öğretim sistemlerinin genel olduğu kadar mesleki nitelikte de olmak üzere çeşitli biçimlerde örgütlenmesini teşvik ederler ve bunların tüm çocuklara açık olmasını sağlarlar ve gerekli durumlarda mali yardım yapılması ve öğretimi parasız kılmak gibi uygun önlemleri alırlar. C. Uygun bütün araçları kullanarak yüksek öğretimi yetenekleri doğrultusunda herkese açık hale getirirler. D. Eğitim ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberliği bütün çocuklar için elde edilir hale getirirler. E. Okullarda düzenli biçimde devamı sağlanması ve okulu terk etme oranlarının düşürülmesi için önlem alırlar. Taraf devletler okul disiplininin çocuğun insan olarak taşıdığı saygınlıkla bağdaşır biçimde ve sözleşmeye uygun olarak yürütülmesinin sağlanması amacıyla gerekli olan tüm önlemleri alırlar. Taraf devletler özellikle cehaletin ve okuma yazma bilmemenin dünyadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve çağdaş eğitim yöntemlerine bilimsel ve teknik bilgileri sahip olunmamasını kolaylaştırmak amacıyla uluslararası işbirliğini güçlendirir ve teşvik ederler. Bu konuda gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle göz önünde tutulur. Anayasada eğitim hakkı. Anayasa 42. maddesinde eğitim hakkını düzenlemiş, başka bazı maddelerinde devletin eğitim ödevine yollama yapmıştır. Örneğin madde 24, 26, 27, 41, 58, 61, 62, 130, 133 ve benzeri. Anayasada eğitim hakkı ile düzenlemeler şöyledir. İlk öğretim devlet okullarında parasızdır. Madde 42'ye 5. Devlet, maddi imkanlardan yoksun, başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirler alır. Devlet, gençlerin yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirler alır. Devlet, korunmaya muhtaç çocukları topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır. Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının çocuklarının eğitiminin sağlanması için gereken tedbirleri alır. Anayasa, eğitim hakkı ile ilgili olarak koruyucu ve kısıtlayıcı kurallar da getirmiştir.